Değerli gönül dostları, bir medeniyetimize yolculuk programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hepiniz Erkam Radyo'ya, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, her hafta olduğu gibi medeniyetimize ait bir güzelliği sizlerle paylaşıyoruz. Konunun uzmanlarını sizlerle tanıştırıyor, buluşturuyoruz. Bugün de yine programımızda çok önemli bir konuyu ele alacağız. Medeniyetimizi medeniyet yapan değerlerden, kurumlardan birini sizin nazarınıza getireceğiz. Şifahaneler konusunu işleyeceğiz. Bu konuyla ilgili bugün aramızda bulunan değerli kültür tarihçisi, kültür sanatçısı Abdullah Kılıç hocamız bizimle beraber. Ben kendisiyle sohbete geçmeden önce hocamız hakkında kısa bir bilgi vermek ve sonrasında da sorularımızla sohbetimize başlamak istiyorum. Evet, Abdullah Kılıç Bey ömrünü kültüre, sanata adamış bir hocamız. Kendisi Gaziantep doğumlu ki hocamız küçük yaştan itibaren sanata olan ilgisini göstermiş ve bu alanda birçok eser ortaya koymuş. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla belgesel kitap kapsamında 10 esere imza atmış durumda. Onlardan sonuncusu, bu 10 eserden sonuncusu Şifahaneler adını taşıyor ve bugün de medeniyetimizin önemli kurumlarından biri olan şifahaneleri ele alacağız. Evet, Abdullah Kılıç hocamızla ilgili olarak eğer detaylı bilgi edinmek isteyen dinleyicilerimiz varsa da abdullahkiliç.com adresinden de hocamızı daha yakından tanıyabilirler, yaptığı çalışmaları inceleyebilirler. Öncelikle hocamıza, bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz.
Estağfurullah, hoş bulduk.
Evet, şifahaneler bizim medeniyetimizde çok önemli temel yapı taşlarından, medeniyetimizin kurumlarından bir tanesi. Geçmişimizde baktığımızda karşılıksız hizmetin, şefkatin abidesi olarak önümüzde bu kurumlar duruyor. Hastaların, kimsesizlerin, çaresizlerin, yolcuların, muhtaçların dertlerine derman olmak için kurulmuş kurumlar olarak şifahaneleri görüyoruz. Önce neden böyle bir konuya girme, bu konuyu araştırma ihtiyacınızı duyduğunuz diye isterseniz sohbete başlayalım. Bu konularda biliyorum, evet, siz dertli bir insansınız. Araştırmayı seven bir insansınız. Hele de bu bizim kendi kadim medeniyetimiz olunca, Selçuklu ve Osmanlı olunca diye sohbetimize başlayalım. Buyurun.
Eyvallah, teşekkür ediyorum. Dinleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Efendim, tabii büyük bir medeniyetten geliyoruz. Bu medeniyetimizin temel taşlarını oluşturan kurumlarımız var. Yüzyıllar boyunca bu kurumları Anadolu'nun ve Selçuklu'nun ve daha sonra Osmanlı coğrafyasının çeşitli ülkelerine, çeşitli illerine yayarak, serperek, çilçil kubbeler serperek gelmiş bir medeniyetiz. Bu temel kurumlardan bir tanesi de şifahane yapıları. Diğerlerini hatırlayacak olursak, mesela camiler, aşevleri, medreseler, sıbyan mektepleri gibi, kümbetler gibi, türbeler gibi daha birçok medeniyet yapılarımız var. Biz kültür tarihi olarak bu eserleri kendi çapımızda araştırmaya devam ediyoruz. Yani 15-20 yıl oluyor bu konuya girişimiz. Her seferinde değişik kültür medeniyet konularımızı araştırarak günümüze kadar geldik.
Hayreti de artırıyor mu bu araştırmalar? Tabii, her bir araştırmadan.
Hayretten ziyade neler hissediyorsunuz? Görerek, dokunarak, hissederek yaşıyorsunuz o medeniyeti. Yani medeniyeti algılamak, kültürü algılamak hames-i nutuklarla olmuyor. Evet. Belgeleri görmeniz ve göstermeniz gerekiyor. Biz de belki bir parça bu vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Gidip eserleri yerinde bulup, inceleyip, planlarını çizip, fotoğraflarını çekip, ilgili çalışmış arkadaşlardan istifade ederek belgesel kitap haline getirip kamuoyuna bunu yansıtmış oluyoruz.
Yani çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Hizmet
i̇nşallah,
ediyorsunuz.
İnşallah. İşte
Allah ecrini inşallah Allah razı olsun. Bu dünyada da ahirette de versin diyelim.
İnşallah. Şimdi bundan önce sıbyan mekteplerini çalışmıştık mesela. İstanbul'da 98 tane sıbyan mektebi bulmuştuk. Böyle kaybolmuş sokak köşelerinde, sokak aralarında. Bunlar küçük küçük yapılardır mesela.
Bunlar hala varlığını İstanbul'da sürdüren değil mi bu?
Mesela Cumhuriyet'e intikal eden 323 sıbyan mektebinden benim araştırıp bulabildiğim 98 tanesini bulmuştum. Eyüp, işte Suriçi, Fatih ve Üsküdar civarlarında bu yoğunlukta. Daha sonra işte şifahaneleri araştırmaya geçtim. Bu bir dizi olarak devam ediyor bizde. Bundan sonra nasip olursa kervansaraylara çalışmak istiyorum. Bu köşe taşlarından birisi de şifahaneler idi. Şifahanelerden ayakta kalanları inceledik biz. Şu anda Anadolu'da sınırlarımız içerisinde ayakta kalan şifahane yapılarını inceleyerek belgesel haline getirdik. Ve güzel fotoğraflarla da besleyerek görsel bir şölen içerisinde takdim etmeye çalıştık. Bu şifahane yapıları dediğimiz gibi ancak şu anda sınırlarımız içerisinde kalanları incelememize rağmen sınırlarımız dışında kalan Osmanlı eseri diyeceğimiz, Şevk Selçuklu eseri diyeceğimiz daha birçok şifahane var. Yani bugün dinleyenlerimize belki yeni bir şey söylemiş olacağız. Şifahane kelimesi ve şifahane olgusu kamuoyumuzda çok fazla bilinmeyen bir çalışma idi. Bu kitabımız da bu anlamda derli toplu kitap alanında sanki ilk gibi oldu.
Tebrik ediyorum, gerçekten bu çok alanda, hacimli, çok prestijli bir eser.
Allah razı olsun. Dolayısıyla burada şunu anlatmış olalım diye yola çıktık. Şu anda bu yapıların adı hastahane olarak anılıyor. Günümüzde tabii ki tıp çok gelişti. Hastahanelerin asıl adı bizim kültürümüzde şifahanedir.
Evet, bakın adı bu bakış üzerine, bile çok önemli değil mi? Şifa üzerine, kavramı tabii, üzerine kurulu gayet, bir anlayış, gayet, ne gayet, hizmet.
Şifahane, yani şifa evi, şifa yurdu denilen yapılar bunlar.
Pozitif bir kavram, yani olumlu bir anlamı içeriyor değil mi? Pozitif. Gayet, ama tabii, hasta dediğinizde yani, insanın zaten psikolojisi orada çökmeye başlıyor.
Gitmeden hasta diyorsunuz. Şifa evlerinde ise doğrudan şifa almaya gidilen bir yapı var. Yani bu hastane kültürümüz 100-150 yıllık kültürse şifahane kültürümüz 1000 yıllık kültür. En az 1000 yıllık kültür. Tabii ki kendi devrine göre şifa usulleri vardı, tedavi usulleri vardı, pozitif bilimleri kullanıyorlardı.
İleri usullerdi değil tabii mi? Çağına göre, dönemine göre.
Tabii çok ileri usuller idi. Yani bir ilim olarak yapılmıştı bunlar. Öyle zannedildiği gibi hurafelerle filan bir takım şeylerle yapılan bir şey değildi. Basbayağı bu şifahaneler dönemin sağlık bakanlarının oturduğu, dönemin en ciddi tabiplerinin, alimlerin, ilim adamlarının evet, oturduğu yerler buralar. Ve aynı zamanda bu yapılar tıp fakültesi görevini de görüyor. Bir tarafı tıp fakültesi, genelde bir tarafı hastane. Hatta bir bölümünde de akıl hastalıkları bölümleri olan yerler. Yani komple yapılar bunlar. Bunlara şifa kapısı, şifa evi, darüşşifa denilmiş. Şifaiye, timarhane, darul afiye, darussıha gibi çeşitli isimlerle de kayıtlarda geçiyor. İşte biz bu araştırmamızda şifahane yapılarını dolaştık. 19 şifahane yapısı var bilebildiğimiz şu anda ayakta kalan. Bunlar Edirne'den işte Divriği kadar, Kastamonu, Amasya, Mardin, Manisa, Kayseri, Bursa, ki İstanbul'da 6 tane var. Bütün bunlar şu anda ayakta kalanlar, ama ayakta kalamayanlar da muhakkak çoktu. Kayıtlara göre her şehirde böyle bir vakıf eseri yapılıyordu mesela. Bu şu anlama geliyor, yani insana hizmet kültürü bizde çok eskiden beri var. Ta köklere kadar, derinliğine kadar inen bir yapımızda var bu, genlerimizde var. Ve adeta yarış halinde var bu. Bu yarış halindeki vakıf eserlerinden şifahane yapıları da vakıf eserleridir. Fi sebilillah vakfedilen ve insana hizmet temelinde vakfedilen yapılardır.
Tamamen ücretsiz.
Tamamen ücretsiz yapılardır. Hiçbir ücret alınmaz ve bunların yönetimleri de vakfiyeler, kanun adeta vakfiyeler temelinde vakıf mütevellileri tarafından yürütülürler.
Peki hizmet alan insanlar açısından bir ayrım falan söz konusu mu?
Hiçbir şekilde söz konusu değil.
Hani diline, inancına, zaten onlar için bakılmaksızın yapılmış, değil mi?
Zaten onlar için yapılmış. Şöyle yapılmış. O zaman sağlık sisteminde bir bakıma şimdiki gibi aile hekimliği sistemi var. Evlerde bakılırmış hastalara.
Hekim
yani
gidiyor.
Hekim gidiyor, eve gidiyor. Ve bir takım ilaçlar, merhemlerle oluyor. Bu darüşşifalar da daha çok yolda kalmış, kimsesiz, garip kimsesizler için, oradan gelip geçenler için, bakacak evleri ve evde kimseleri olmayanlar için yapılmış kurumlar bunlar. Bu muhteşem bir şey. Yani doğrudan doğruya onlar için yapılmış zaten. Garip kuraba için yapılmış vakıf eserleri.
Diğerleri hizmeti bizzat evde alıyor. Tabii, bu evde da çok alıyorlar, önemli bir bilgi. Daha biz yeni aile hekimleri kanalıyla, onlar daha eve gelmiyorlar henüz. Biz onların ayağına gidiyoruz ama evet, bizim Osmanlı ve Selçuklu'da bu var o zaman.
Tabii, sadece şöyle bir ayrıntı var. Bu şifahanelerde haftada bir gün veya iki gün halka açık ilaç dağıtma veya halka poliklinik hizmeti verme günleri var. Hı-hı. Pazartesi ve perşembe günleri haftada iki gün veya bazılarında tek gün, cuma günleri umumi olarak halka açık olarak da poliklinik hizmeti veriliyor ve orada şifa dağıtır. Çeşitli tiryak diyorlar, çeşitli merhemler, tiryaklar dağıtılıyor. Onlara bile vakfiyelerde şartlar var, ayrıntılar var. Vakfiyede diyor ki bu halka açık günde ihtiyacından fazla merhem veya ilaç alanlarda şu şu şartlara bağlanmıştır. Allah onları şöyle etsin diye. Yani bazıları alıp da satmasınlar diye.
Biraz sonra o örneklerden de vereceğiz ona sohbetimiz bile, içerisinde. Tabii
ona bile şart koymuşlar. Yani bütününü incelediğimiz zaman gerek bina olarak, binanın yapı tarzı olarak, yapılış tarihleri olarak, yapıldığı yerler, işte ticaret yolları, işte önemli şehirler, ulaşım kavşak noktaları vesaire, yapılı yerler, yaptıran kimseler ve vakfiyelerine baktığınız zaman karşınıza muhteşem bir şefkat abidesi çıkıyor. Hı hı. Diğerleri gibi.
Evet.
İşte o yapılar dediğimiz gibi birçok şehrimizde var halen. Dinleyenlerimiz gitsinler, görsünler, bir kere daha gidip baksınlar. Edirne 2. Beyazıt Darüşşifası'na, Sultan Beyazıt Külliyesi içerisindedir. Oraya gidip baksınlar. Manisa'da Sultan Külliyesi'nde Manisa Darüşşifası'na gidip baksınlar. İncelesinler. Kayseri'de Gevher Nesibe Darüşşifası şu anda müze. Oraya gidip baksınlar. Divri'de Divri Ulu Camii ve yanında Darüşşifası var.
İstanbul için.
İstanbul'da da
gidebilir,
büyük külliyelerin içinde, İstanbul diye büyük külliyelerin içerisinde Darüşşifalar da var. Örnek olarak Süleymaniye'de büyük bir külliye, büyük bir sitedir adeta. Kendi içinde bir devlet gibi, şehir gibi sitedir. Yani oraya giren bir insan hiçbir başka şeye ihtiyaç duymadan
bütün orada ihtiyaçlar işte orada giderir orada diyor.
Yaşar.
Gördüm ben o planı. Her şey var.
Yani aşevinde yemeğini yer, kervansarayında yatar kalır. İşte Darüşşifa'da tedavi olur, Sıbyan Mektebi'nde okur, diğer medreselerde boy boy üniversiteye kadar bitirir, camisinde ibadetini yapar, böyle külliyeler.
Bu külliye kavramı da çok önemli bir kavram. Kül dediğimizde her şeyi içine alan anlamında bizim medeniyetimizin bir değeri olarak. Şimdi üniversitelerle ilgili geçenlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız bir üniversitenin açılışında bir programda bu kampüs kelimesini kullanmayalım, külliye kelimesini artık kullanalım demişti. Evet. Onun kastettiği sanırım murad i̇şte ettiği bunlar, şey de bunu da kapsıyor.
Tabii şimdi kadim medeniyetimiz içerisindeki olan kavram bu. Olan kültür de bu. Külliye kavramı var, külliye kültürü var. Onu diyordum işte. Bu külliye kavramı içerisinde, sitesi içerisinde bir birimi de Darüşşifa. İstanbul'da Haseki Darüşşifası var mesela. Haseki Külliyesi içerisindedir. Süleymaniye Külliyesi içerisinde Darüşşifa vardır. Üsküdar'da Atik Valide Külliyesi var. O külliyenin içerisinde Darüşşifa vardır. Bunun dışında şu anda tek o yapılar var ama önemlileri bunlar, külliye içerisinde olanları bunlar.
Öne çıkanlar bunlar.
Aşağı yukarı hepsinin vakfiyesi aynı. Temel esaslara bağlı. Şimdi başa dönecek olursak konuyu tekrar toparlamak için bir iyilik damarından geliyor bütün bu hizmetin temeli. Bu iyilik damarına da bazı örnekler verelim. Benim çok ilgimi çekmişti. Mesela İbn-i Battuta 1327-1328 yıllarında Anadolu'ya geliyor. Malumdur bu. İşte Mısır'dan geliyor, Ege tarafından giriyor. Anadolu'yu baştan başa dolaşarak Sinop'tan Kırım'a geçiyor. Bu seyahati sırasında uzun uzun Anadolu'da o zaman gördüklerini anlatıyor. Gördüğü misafirlikleri, iyilikleri anlatıyor. Şimdi bu eserleri incelerken ben hep onlar gözümün önüne geliyor. Yani o zamanın insanında bile, bakın 700 sene mi geçmiş, belki daha öncesini bilmiyoruz. Aynı duyguları, öyle duyguları görüyorsunuz ki ve bugün de var olan öyle duyguları görüyorsunuz ki o zaman bu kadar muhteşem eser demek ki böyle yapılırdı. Bu olmasa böyle bir şey olmazdı.
Bu duygu olmadan bu tür muhteşem bakın eserler yapılamaz.
İbn-i Battuta ne diyor?
Buyurun.
Şunu özellikle belirtmeliyim ki Bilad-ı Rum denilen bu ülke dünyanın en güzel memleketidir.
Hala da öyle değil mi?
Tabii Bilad-ı Rum dediği Anadolu
evet.
Kastediyor. Cenab-ı Hak dünyanın öteki ülkelerine ayrı ayrı ihsan ettiği güzellikleri burada topyekun bir araya getirmiştir. Ahalisi güzel yüzlü ve temiz giyinişlidir. Yemekleri ise çok nefistir. Burada yaşayanlar Allah'ın en şefkatli kulları olup onlar için bolluk bereket Şam'da, şefkat ise Bilad-ı Rum'dadır denilmiştir.
Yani hocam, o zaman bu sözü bir daha söyleyelim. Bolluk bereket Şam'da, şefkat ise Bilad-ı Rum'dadır, yani Anadolu'dadır.
Diyor adamcağız, gördüklerini anlatıyor. Bu bir faslı Arap seyyah malum. Bu ülkede bir zaviye ya da bir eve indiğimizde komşularımız kadın olsun erkek olsun derhal durumumuzu soruştururlardı. Burada kadınlar erkeklerden kaçmazlar. Ayrılacağımız sırada sanki akrabaymışız gibi bizimle vedalaşırlar ve bu ayrılıktan duydukları üzüntüyü gözyaşlarıyla ifade ederlerdi diyor. Şu anda bizim temelini bulmaya çalıştığımız bu kurumların profilini anlatıyor bize.
Arka planında bunlar var duygu olarak.
Yani başka bir
olarak.
Seyyahın da söylediği gibi bu insanlar diyor aslen iyilerdir diyor. Aslen iyi insanlardır diyor. Anadolu insanı diyor. Mayası tertemiz insanlar diyor.
Evet.
Dolayısıyla ellerinde ne varsa vakfetmeyi bir yarış, bir şiar, bir şeref saymışlar. Tabii temelinde de inanç var bunun. İnancımızda da malum sadaka-i cariye meselesi var. Üç kimsenin
amel defteri kapanmıyor.
Kapanmaz. İşte güzel bir ilim bırakanın, hayırlı bir evlat bırakanın ve sadaka-i cariye bırakanın, cari olan yani halen hizmete devam eden sadaka bırakanların amel defterlerinden kapanmayacağı inancı bu işlerin temelini oluşturmuş. Yani ömürleri 30 yıl, 40 yıl ise, 50 yıl ise, ne varlıkları biriktirmiş iseler, amel defterim kapanmasın, ebediyete kadar devam etsin, bu insanlara hizmet edelim ki Allah da bizden razı olsun düşüncesiyle bu eserleri varıyla yoğuyla ortaya getirmişler. O dönemde bu eserleri gezenlerden de bir iki şey söyleyeyim. Daha sonra bir de vakfiyeden örnek vermek isterim. Mesela Evliya Çelebi.
Evet.
Gezmiş bu şeylerin çoğunu gezmiş. Bu bahsettiğimiz dar şifaların kurumları. Çoğunu gezmiş. Görmüş, bulunmuş, incelemiş. İşte dediğimiz gibi gayrimüslim vesaire, işte kadın erkek bunlar herkes hizmet alıyor muydu noktasına bir cevap da vermiş oluyor bir anlamda. Tabii bunun işleyişleri uzun hikaye ama bakın şeyde Fatih Darüşşifası'nı gezince gördüklerini şöyle anlatıyor çok kısa Evliya Çelebi. Dersiyan hekimbaşı ve cerrahbaşısı vardır. Dersiyan dediği hocaları, profesörlerini kastediyor. Gelen ve giden yolculardan bir Adem hasta hal olsa anı tımarhaneye, hani hastaneye getirip ona hizmet ederler. Vaziyetine münasip ilaçlar verirler. Sırmalı ve ipekli gecelikleri vardır. Her gün iki kez hastalara çeşit çeşit lezzetli yemekler pişirirler ve ders sahiplerine yemek dağıtırlar. Vakfı öyle kuvvetlidir ki mutfağında keklik, tuğraç ve sülün kuşlarının eti bulunmaz ise bülbül, serçe ve güvercin pişip hastalara verile diye evkafnamelerinde yazılmıştır.
Şimdi bizim en lüks dediğimiz lokantalarda bile değil böyle menüler yok yani.
Hastalara ve divanelere def-i cunun için yani kasvetlerin dağılması için mutriban yani saz heyeti, hanendegan söz söyleyenler tayin olunmuştur. Ve avretler ve kefereler için dahi başka bir köşede timarhanesi bulunur diyor. Kadınlar ve gayrimüslimler için de
ayrı ayrı bölümler var.
İçinde ayrı bölümler var. Evliya Çelebi birçoğunu Edirne'yi de anlatmıştır. Başka yerde gördüklerini de anlatmıştır Darüşşifalarda. Kısacası bu bölümde şunu söyleyebiliriz. Bunların temelinde insana hizmet inancı var. İnancından alan, kültüründen alan bir temel var. Bu temel üzerine işte bu binaları inşa etmişler. Mesela bu temelden bir örnek daha verip bir bölümü geçelim.
Örneği isterseniz kısa bir ara verelim.
Tamam.
Sonraki ikinci bölümde bu örnekle sohbetimize devam edelim. Değerli gönül dostları, şu anda sizler Erkam Radyo'da Medeniyetimize Yolculuk programında kültür sanat tarihçisi Abdullah Kılıç hocamızla beraber sürdürdüğümüz şifahaneler konusunu işlediğimiz sohbet programındasınız. Gerçekten sohbetimiz çok güzel gidiyor. Çok keyif alıyorum açıkçası şahsen bendeniz. Umarım sizler de aynı keyfi alıyorsunuzdur. Abdullah Kılıç hocamızla şifahaneler konusunu konuşuyoruz. Madem medeniyetimize yolculuk adını taşıyorsa bu programın adı, dedik ki geçmişimizde bize ait kadim değerlerimizi, kadim kurumlarımızı siz değerli gönül dostlarıyla buluşturalım, tanıştıralım. Onların uzmanlarını, onların alimlerini sizlerle buluşturalım istedik. Bu bağlamda da bizi kırmadı Sayın Hocamız, Abdullah Kılıç hocamızla beraberiz. Şimdi vakfiyelere geliyoruz herhalde. O vakfiyelerden bir örnek mi? Evet. Paylaşacağız dinleyicilerimizle. Yani, buyurun.
Dediğimiz gibi Darüşşifa veya şifahane yapılarının ki medeniyetimizin temel taşlarından bir tanesi diye ele almıştık. onun yapılmasına temel teşkil eden manevi temellerden de bir iki örnek verip sonra vakfiye geçmiş olayım. Mesela hadis-i şerifler de bu işin temellerini oluşturuyor. Evet. Başta ayet-i kerimeler tabii insanın fıtratına uygun yaratıldığı onları anlatan ayetler var. Onlara girmeden. Mesela hadis-i şerifte buyrulur ki her hastalığın bir ilacı vardır. İlacı denk düştüğünde Allah'ın izniyle hastalık iyi olur diye bir işaret var. Bunu ecdat kendisine işaret kabul etmiş. Mesela başka bir hadis-i şerifte ey Allah'ın kulları tedavi olun. Çünkü Allah yarattığı her hastalık için mutlaka bir şifa ve ilaç yaratmıştır. Emriyle de insanlarımız bunları yapmaya temel teşkil etmiş.
Esma-i Hüsna'nın değil mi hocam? Evet. Şafi ismiyle Yüce Allah'ın tecelli evet. ettiğine baktığımızda demek ki Allah dertlere, hastalıklara Şafi ismiyle muamele eder.
Muhakkak, muhakkak. Bu Ya Şafi diye mesela birçok Tuğrakeşlerin şu anda kitapta da önümde duruyor. Tuğrakeş Hakkı Bey'in Ya Şafi diye meşhur bir hattı vardır, istifi vardır. Yüzyıllarca bu şifa veren Allah'tır ama derdi devayı da biz aramakla mükellefiz. Ve bunda insana en önemli hizmet noktalarından birisi vücuduna, sıhhatine, hastalığına tedavi ve çare olmaktır düşüncesiyle bu şifahaneler yapılmış. Yani kısacası temelinde
burada şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim sözünüzü kesmeyeyim diyorum ama. Şimdi neden sağlık önemli? Çünkü yine işin içinde maneviyat var bana göre. İbadetleri yerine getirmenin koşullarından bir tanesi sağlıklı olmak. Yani siz hasta olduğunuzda diyelim ki namaz ibadetinden ne yapabiliyorsunuz? Daha sonra onun kazasını yerine getirebiliyorsunuz. O yüzden sağlık, bedenin sıhhati çok önemli.
Evet.
Değil mi? Yani bunun da bir arka planına baktığımızda bu da var.
Muhakkak. Yani temelinde insana hizmet var. Çünkü bizim inancımız budur. Halka hizmet, hakka hizmettir. Allah karşılığını sınırsız olarak verir diye biz buna inanmışız. Hem de öyle inanmışız ki sağlığında varını, yoğunu, her şeyini vakfedecek kadar inanmış bu millet. Ve hepsi birden inanmış yani. Herkes inanmış. Çok enteresan bir şey bu. Başka hiçbir millette olmayan bir şey. İşte bu şifahaneler noktasında bu inanç temelinde de daha sonraları tıbbi nebevi oluşmuş. Tıbbi nebevi arşiv mi diyelim veya toplayarak kitaplar evet. haline getirilen bir gelenek oluşmuş. Bu çekirdek etrafında zamanla tıbbi nebevi denilen özel bir tıp branşı gelişmiş ve bu konuda birçok eserler oluşmuş. Bu sihir ve benzer alışkanlık Kur'an tarafından hadislerde Müslümanlardan uzaklaştırılmış olması ve diğer etkenler, araştırma, pozitif bilim, İbn-i Sina'nın ve bunun gibi büyük tabiplerin yerleşmesi falan derken tıp İslam medeniyetinden ciddi şekilde gelişmiş ve devrinde yüzyıllarca lider durumunda.
Bir ilim, bir bilim büyük dalı bir olarak bilim değil dalında. Mi?
Zaten malum İbn-i Sina'nın eserleri son 100-200 sene önce kadar değil Avrupa'da mi? Ders kitabı olarak evet. okutuluyor. Şimdi tıp pozitif olarak bu kadar gelişmiş bir durumda. İşte bununla beraber yapılar da gelişmiş. Şifahane yapıları da gelişmiştir. Selçuklu ve Osmanlı ülkesinde özellikle. Tabii ki Abbasi sınırlarında, Emevi sınırları içerisinde de var. Hatta Hindistan'a kadar uzanan yerlerde de var. Ama bizim konumuz olduğu için buradayız. Mimari yapılarına gelince bu eserlerin.
Şimdi üçüncü ayağı. Evet. İşin bir ilmi ayağı var. Şifahaneler açısından bir kültür ayağı var, bir de mimari ayağı
tabii,
var değil mi?
Tabii,
sanat
tabii,
ayağı
tabii,
var.
Tabii. Mimari tarafı çok önemli. Daha kuvvetli, enteresan. Yani biz işte bu manevi temel üzerine bir bina inşa ederken haliyle bildiğimiz tarzda eserler meydana, yapıda eserler meydana getirmişiz. Yani Gaznelilerden gelen ribat yapıları dediğimiz yapılar, daha sonra işte Selçuklular, Osmanlılar da bu bir gelenektir. 800 yıllık gelenek içerisinde manevi temeller üzerine eser oturturken bu binaları da sanat geleneğimize, gelişmemize, teknolojiye, zamana göre eserler meydana getirmişiz.
Tırnak içinde bir küçük paylaşımda bulunmak istiyorum Sayın Hocam. Hani bu eserler dediğimizde yine bizim Kur'an'da geçtiği biçimiyle Müslümanlar tanımlanırken iman eden ve salih amel işleyenler diye tanımlanıyor. Bence bu salih amel kavramı bu tür eserlerin vücuda gelmesinde de önemli bir rol üstleniyor. Çünkü salih olabilmesi için bir işin, bir amelin üç boyutu var. İyi olacak, güzel olacak, bir de yararlı olacak. Dolayısıyla bu güzelliğin içinde sanatsal boyut var, kalite var. Bir de doğru olması, yaptığınız işin doğru olması gerekiyor. Şifahaneler de bunun en somut kurumsal örnekleri olarak karşımızda duruyor.
Evet, aynen öyle. Yani medeniyet bir bütündür. Bu bütünün birçok ayakları var. Manevi temellerini bahsettikten sonra üzerine inşa edilen binalar da haliyle bu kültürle yoğrulmuş olan sanat örneklerini taşırlar. Mesela Divriği'deki Ulu Cami ve yandaki şifahane şu anda dünya şaheseridir. Dünya kültür mirasları içerisindedir. O kapısı, yapısı vesairesi, bütün sanat özellikleri harika bir şey. Yani olağanüstü bir şey. Gittiğiniz zaman çarpılırsınız. Yani dersiniz ki ya 1228 yılında bu insanlar nereden geldi de yaptı gitti kayboldu. Evet. Kim bu insanlar dersiniz.
Sizi şaşırtan şey neydi orada özellikle?
Yani bu kadar ileriye gitmiş olmalısınız ki sanatta, medeniyette. Bu kadar ileriye gitmiş olmalısınız ki bu eseri yapabilirsiniz.
Ha. Girişte değil mi? Sizi zaten tabii, muhteşem bir tablo karşılıyor. Kapınız bile... Farklı.
Ha, yani bizde tabii o binalara giriş kapıları çok önemlidir, önem verilmiştir. Mabede giriş anlamındadır, dünyadan çıkmadır. Maneviyata yükseliş, maneviyata uzanma.
Sembolik bir değeri var.
Ruhiyet havasına girme. Her şeyi arkanda, dünyada, dışarıda bırakıp sanki cennet kapısından giriyor gibi manevi bir aleme girmeyi...
O yüzden de görkemlidir değil mi o kapılar?
...ifade eden bir kapıdır. Yani Kabe'ye sanki Kabe kapısı gibi, Kabe'ye yönelme kapısı gibi kapılardır bunlar.
Maşallah.
Dolayısıyla bu mimari eserlerin bu yönden de ayrı bir özelliği var. Dolayısıyla esere şöyle baktığınız zaman, hele de böyle derinliğine baktığınız zaman... O ihtişam karşısında saygı duymamanın imkanı yok yani. Ben şeye gittiğimde, Divriği'ye ilk gittiğimde hakikaten çarpıldım. Onun dışında büyük de bir şaşkınlık yaşadım. Dedim ki ya şu eser dünyada başka birilerinin elinde olsaydı ne yaparlardı? Dedim ki ya şu anda şu Divriği'ye uçakların biri inip biri kalkmalıydı.
Değil mi?
Dünyadan bu kadar insanlar gelip gidip burayı ziyaret etmeliydi. Bu ne kadar vurdum duymazlık diye düşündüm. Yani düşünün ya 1228 Orta Çağ karanlığını yaşıyor. Ve Avrupa. O dönemlerde Avrupa karanlığını yaşıyor. O dönemde insanlar akıl hastalarına içine şeytan girdi diye yakarak tedavi etmeye çalışıyorlar. Veya başka Bahşice. Yollar veya terk ediyorlar. Bir şeyler ediyorlar. Halbuki biz de Anadolu'nun bir ucunda böylesine muhteşem eserlerin içerisinde hem bedenen hem manen tedavi ediliyor. Tedavi yerleri kuruluyor. Medeniyetin yüksekliğine bakın, yüceliğine bakın. Yani bunu görürseniz şok oluyorsunuz ve medeniyetin büyüklüğünü kavruyorsunuz. Görerek, yaşayarak. Ve bunların kitabelerine baktığınız zaman, vakfiyelerine baktığınız zaman daha büyük şok yaşıyorsunuz.
Nedir hocam? Onlardan da örnekler verebilir misiniz?
Dolayısıyla yani medeniyeti hakikaten incelemek, araştırmak, gençlere bunları anlatmak lazım. Çok zor bir iş.
Bu sözler gençlere.
Yani inşallah çok zor bir iş. Bu kadar tabiri caizse alayişin olduğu bir devirde bu aradan sıyrılıp da biz kalkıp Divriği, Kayseri, efendim Darüşşafası'nı yerleştirmemiz, kafalara atmamız çok çok zor. İmkanlarımız da sınırlı zaten. Ama şunu iyi bilelim ki bizim temelimiz bunlar. Üzerine oturduğumuz ve geleceğe atlayacağımız sıçrama tahtlarımız da buralar. Bunun da böyle olduğunu
Kesinlikle.
Bilelim.
Evet.
İşte yapıları kısaca toparlayıp isterseniz bir iki vakfi örneği okuyayım.
Buyurun hocam.
Bu yapılar dediğimiz gibi daha çok muhtaç, ihtiyaç sahipleri insanlar için yapıldığı için gelip geçen tüccarlar, garipler, şehirlerde ortada kalmış, köşede kalmış insanlar için yapıldığı için daha çok şehir merkezlerinde ve tüccarların uğrak noktalarında yoğunlukla yapılmış yapılar ve yapılış gayeleri de tamamen kimsesizler için yapılmış yapılar. O yüzden ticaret yolları üzerinde daha çok görüyoruz. Mesela işte Kastamonu'dan, Amasya'dan, Çankırı'dan İstanbul'a kadar uzanan yerlerde. Diğer taraftan Kayseri civarında. Önemli merkezlerde yapılmış ve bu yapılar büyük yapılar. Yani sanki kale gibi bayağı
büyük
yapılar, haşmetli yapılar. Bunların bir de büyük olanların büyük yapılma sebebi hep sultan yapıları da o yüzden biraz onlar.
Sultanın gücünü, kudretini mi göstermesi
yani
gerekiyor?
Ya sultanlar tarafından yapılmıştır genelde. Çünkü yüzyıllarca sürecek bir eseri yapmak ve onun yaşamasını, devamını sağlamak çok büyük vakıf gerektirir. Çok büyük mal bağışlamayı gerektirir.
Evet. Sıradan, gelir olacak ki değil
tabii,
mi?
Sıradan insanların yapacağı şey çok zor. Mesela Atik Valide Darüşşifası'nın vakfiyelerinde ada bile var vakfedilmiş. Ki yani bilmem ne kadar dükkan, ne kadar tarla, bilmem kaç yüz köy özellikle Balkanlarda köyler falan vakfedilmiş buraların devamı için. Yani diyelim işte bilmem kaç katır yükü altınla yapıldıysa Süleymaniye, onun devamı için de sınırsız altınlar veya gelirler bağışlanmış.
Şimdi bizim vakıf geleneğimizde bunlar var ama şimdiki vakıflara baktığımızda diyelim bir hariç sever bir eser yaptırıyor ancak onun devamını sağlayacak tarzda çok fazla adımlar atılmıyor. Sadece yaptırmakla.
Gücüne göre tabii. Yani
kalınıyor.
Dolayısıyla bir hanımlar, sultan hanımları, sultan eşleri, sultan kızları, sultanlar ve vezirlerin daha çok yaptığı bir eserler bunlar ki o yüzden yüzyıllarca yaşayabilmiş. Dediğimiz gibi vakfiyeleri çok kuvvetli, vakıfları çok kuvvetli. Bırakılan emtia diyelim çok kuvvetli. Onların gelirleriyle tabii bu hizmetler yürütülmüş. Başlarında bir mütevelli heyeti var. Vakıf senetleri var. O vakıf senedine göre mütevelli heyeti, o da aynı inancı taşıdığı için, aynı insanlarla, vakfedenlerle aynı inancı taşıdığı için yüzyıllarca birbirlerini devre ede günümüze kadar getirmişler. Ve bu vakfiyeler ve vakıflar sayesinde bu hizmetler yürütüle gelmiş. Çok daha enteresan şeyler var. Mesela yine Atık Valide'den örnek vereyim. Milletin 1919, 1918, 1914, 15, 1912 o aralar çok büyük yıkım zamanları, Osmanlı'nın çöküş zamanları malum.
Evet.
Herkesin ekmeğe muhtaç olduğu dönem. Herkesin açlık ve salgın hastalıkla mücadele ettiği zamanda, sefalet zamanında Atik Valide'deki Mecnunları ki o zaman akıl hastaları kalırmış, yememiş, yedirmişler onlara, öncelikle onlara bakmışlar. Bu millet. Evet, öncelikle onlara aç çıkarmışlar. Öncelikle aşhaneyi çalıştırmışlar. Dışarıdakiler aç ama o hastanedeki olanları bile o şartlarda bile beslemişler. 1918, 1920 en kıtlık ve salgın zamanlarında bile. Yani böyle bir kültürden geliyoruz. Mesela Haseki Darüşşifası'nın vakfiyesinden bir bölüm okuyayım.
Lütfen hocam. Artık vaktimiz de daralıyor. Böyle bir 5-6 dakikalık vaktimiz kaldı.
Şimdi burada da işte bu vakfiyelerde belirtilen temel konulardan birisi olan doktorlarla, çalışanlarla alakalı esaslar var mesela. Tabii bu vakfiyelerde birçok şey anlatılır. İşte kaç kişi çalışılacak, bu çalışanların vasfı ne olacak, işte temizlikçi olacak, imam olacak, kaç tane tabip olacak, cerrah olacak, göz hekimi olacak. Onlar hepsi sayılmıştır. Ancak bir de bunların özellikleri ne olacak, nasıl olacak? Geçenlerde bir enteresan bir şey oldu. Bir hastaneye gittim, bir şeye gittim. Doktorun davranışı karşısında hemen gözümün önüne bu vakfiyedeki şey geldi. Dedim bunu hemen yazayım dedim. Ben kamuoyuyla paylaşayım. Evet. Yani geçmişimizdeki doktor tarifiyle bizim sağ olsun doktor tarifini
karşılıyoruz. Şefkat konusunda da değil mi? Bakın bazen zaman zaman hastanelerde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.
Bakın yani. Ne diyor? Haseki Darüşşifası'nın vakfiyesinden okuyorum. Hastaların her birine candan dost gözüyle bakmalı.
Hastaların her birine candan dost gözüyle bakmalı. Ha,
bak bu kısa şey yapıyorum, doktorları anlatıyor. Onları asık suratla değil, güler yüzle karşılamalıdırlar. En ufak bir sertlik ve asık surat yapmamalı, hastalara karşı nefret uyandıracak söz söylememelidir. Hastaların sorularına şefkat ve sevgiyle cevap vermelidir. Gerçekten doktorun tatlı bir sözü hastaya cennetteki Kevser suyunun verdiği şifadan daha şifalı gelir.
Şifa orada başlıyor değil mi? Şifanın başlangıcı o karşılama, tabii. O duyacağı sözler.
Evet. Yani böyle olmayan doktor
söz
çalıştırmıyorlar.
Şifadır çünkü.
Bu şekilde vasfı uymayan doktor bu şifanelerde çalıştırılmıyor. Derhal işine son veriliyor. Temel şart bu. Güler yüz göstereceksin, hastanın haliyle halleneceksin, ona şefkat göstereceksin. Yani bu şu demektir vakfeden için. Biz bu kadar zahmete girelim, bir eser kuralım, evet. Ortaya vakıf kuralım.
Bunun yaşaması size bağlı.
Siz de gelin hastaya asık suratla devam tavır koyun. Olmaz, onu kabul edemezler. Etmiyorlar. Ve bunlar esastır. Diyor ki doktorların her biri her gün o günü izleyen gecenin akabinde Darüşşifa'ya gelip görevine başlar. Hastaları ziyaret eder, hallerini sorar, hastalığın seyrini izler, gelişimini takip eder. Nabızlarına bakar, idrar kaplarını gözden geçirir, kontrollerini yapar. Hastaların büyük küçük hepsinin hatırlarını sorar. En küçük şeyleri bile ihmal etmez. Sonra her birine uygun ilaçlar vererek tedavisini yapar gibi devam edip gidiyor. Bütün bunlar şartlara bağlanmış. Bu işleyişi, işte gelir gideri, muhasebe defterleri, çalışanların vakıfları filan. İşte bu vakıf senetleriyle bu şekilde yüzyıllarca idare edilmiş bir medeniyet kurumlarımızdan söz etmiş oluyoruz.
Yani şimdi şunları siz anlatınca, şu güzellikleri, bazen insan üzülüyor, hayıflanıyor. Biz neleri kaybetmişiz diye, değil mi?
Yani kaybettiğimiz şey bu medeniyet eserlerimizden önce işin özü. İşin özünde çok şeye uğramışız. Ne denir ona? Kayba, dumura uğramışız. Dolayısıyla bu eserlerimize de yansıyor.
Tabii, bu konuda umutlu musunuz? Muhakkak. Gelecek adına.
Tabii hepsi Cenab-ı Hakk'ın elinde olan şeyler bunlar. Biz hak etmeye başladığımız zaman iş tersine dönecektir.
Evet.
Yeni nesil getirecek. Allah'ın hikmetinde, sırrında, İnşallah. Hazinesinde yok İnşallah. Değil. Bakın bir de kitabı okuyayım size.
Lütfen hocam.
Bakın Kastamonu Darüşşifası var. Kastamonu Darüşşifası, şu anda İlanlı Medrese diyorlar oraya. İlanlı Camisi var avlusunda ama aslında o avlu ve caminin olduğu yer Darüşşifa'nın alanıdır. O unutulmuş, caminin adıyla anılmış. Darüşşifa'dan da bir tek kapı kalmış sadece. Muhteşem bir kapı, Selçuklu kapısı. Kapının üzerinde sadece kitabesi kalabilmiş. Kapı da üzerine adamın birisi ev yapmış, o yüzden kurtulmuş.
Yılanlı denmesinin bir hikmeti,
orada
nedeni
bir
var mı?
Orada bir taş kabartmada bir kıvrımlı bir şey var,
yani
kabartma
var. Yani bir sembol
var.
Olarak bir derinliği var mı?
Yok,
vardır mutlaka.
Hiçbir şey yok. Bir köşede bir şey var. Sanki koçbaşı gibi veya yılanlı gibi bir kabartma var taşın birinin üzerinde. Onu halk öyle yakıştırmış. Yılanlı medrese demişler oraya. Öyle anıla gelmiş ama aslında o alan, Kastamonuların belki bilmeyenler varsa bilsinler, orası Darüşşifa yapısıdır. Ve toprak yüksele yüksele 1,5 metre kadar da yükselmiştir. Kapının neredeyse yarısı altta kalmıştır. Öyle bir yer. Orada kapıda şu yazıyor. Şu anda halen isteyen gidip okuyabilir. Çok da açık seçik yazısı var. Bu bizim şifahane yapılarının esasında anlatıyor bir anlamda.
Özünü, anlamını, anlatıyor. Amacını ifade ediyor.
En üstte besmele var. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bunu taş kabartma olarak yapılmış, yazılmış bu. Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indirdik.
Şifaun ve rahme.
İsra suresinin 82. ayetinde yazmışlar. Onun altında diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Muhakkak ki Allah-u Teala bütün hastalıklar için ilaç yaratmıştır. Ölüm müstesna. Bu yazıyor. Onun da altında, bu mübarek maristanı, ki şifahane demek, ve imaretin yapılmasını Allah'ın rahmetine ve mağfiretine herkesten çok muhtaç Süleymanoğlu Ali emretti. Allah onun günahlarını bağışlasın, hayırlarını kabul etsin 1272 senesinin aylarında. Allah'a hamd ederek ve onun nebisine salavat getirerek yaptırdı diye yazıyor. Ya bunu okuduğunuz zaman tabii ki bir haşyete kapılıyorsunuz. 1272 yılına size mesaj veriyor.
Evet.
Ey nesil, bakın biz bunları bu şekilde yaptık, ettik, bıraktık, gittik. Siz de devam
edin. Hadi bakalım, siz de sıra sizde şimdi. Siz ne yapacaksınız?
İşte bunların belgeleri ya kitabeleri veya vakfiyelerinden öğreniyoruz işleyiş şekillerini. Bir de Osmanlı arşivlerinde yazışmalar oluyor. Buralarla alakalı çeşitli istihaklarını anlatan yazışmalar var arşivlerde. Devlet arşivleri o zaman tutulan. Oradan öğreniyoruz. Bir de enteresandır. Hastalarla doktorlar arasında bazı akitleşmeler, vesikalar var. Oradan öğreniyoruz bazı şeyleri de. Bu mesela Bursa Darüşşifası'nda rastladık. Hastayla doktor anlaşma yapmış. Ameliyata girmeden önce. Bu ameliyat risklidir. Eğer bir şey olursa doktorum sorumlu değildir diyor.
Evet.
Göz ameliyatına giriyor veya başka cerrahi ameliyatlara giriyorlar. Bu şekilde şeyler var. Bütün bunlardan, belgelerden öğreniyoruz bunları. Bizim kitapta belgesiz tek kelime yok. Ne eksik ne fazla. Evet. Ne gördüysek onu koyduk.
Hocam tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. Maşallah çok hacimli, çok güzel. Hani bizim yaşayan nesle bir mesaj bu esasen. Bu güzel eser. O yüzden sizden Allah ebeden razı olsun. Hocamız gerçekten bu konularda çok dertli, dolu. Ve Mümbit. Bu 10. eseri abdullahkiliç.com adresinden de, hani bu hocamızı daha yakından tanımak isteyen gönül dostları varsa inceleyebilirler. Hocam süremizin sonuna geldik.
Eyvallah.
Bir cümleyle dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz?
Gönüller şifa bulsun inşallah.
Diyorsunuz.
Rabbim hepimize, gönlümüze şifa versin. Yeni neslimizi geçmişteki ecdada layık olarak donanımlarla donatsın. Aynı kalbi duygulara yönelelim inşallah. Aynı şefkat duygularıyla donanalım. Yine hakka hizmeti, halka hizmet ve insana hizmette görerek varımızı, yoğumuzu vakfiyelerde vesaire vakfederek inşallah hizmetlerimize devam edelim.
Teşekkür ediyoruz. Geldiniz, katıldınız, bizi kırmadınız. Evet değerli gönül dostları, bir medeniyete yolculuğun daha sonuna geldik. Umarım güzellikleri sizlerde paylaşmışızdır. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.